Ayrım 37.
Bellek bilimsel kesinliğin koşuluydu. Karşısındaki hayali ne olduğunu anlayana dek iyice araştırdı. O güne değin çok başka türdeki tehlikelerin, zarar görmüş metinlerin, eksik satırların üstüne üstüne gitmişti. Başarısızlığa uğradığını hiç anımsamıyordu. Ele aldığı görevlerin tümünün üstesinden gelmişti. Cinayete de çözümlenmiş bir sorun gözüyle bakıyordu. Kien bir sanrı karşısında yıkılamazdı. Ama etten ve kemikten yapılmış bile olsa bir sanrının onun karşısında ayakta kalabilmesi olanaksızdı. Direnme gücü yüksek bir insandı. Treyz uzun zamandır hiçbir şey söylememişti. Kien gülmesini tamamladı, sonra yine işe koyuldu. Kien'in cesareti ve kendine olan güveni arttıkça sunduğu gösterinin kalitesi düşüyordu. Gülmeye başladığında izleyiciler henüz onu eğlendirici buluyorlardı. Daha biraz önce acı acı hıçkırmıştı. Karşıtlık mükemmeldi. ''Nasıl başarabiliyor bunu?'' dedi odadakilerden biri. Onun yanında duran yağmurun arkasından güneşli hava gelir diye karşılık verdi. Sonra herkes ciddileşti. Komiser elini burnuna götürdü. Sanatı anlayışla karşılıyordu. Ama şöyle kahkahalarla güldüren bir şeyi yeğlerdi. Belleğiyle övünen polis karakola getirilen yabancının ilk kez güldüğünü söyledi. Kapıcı bas bas ''Tabii konuşmanın yararı yok ki'' diye bağırdı. Ama çalışkan öğrencinin babası aynı kanıda değildi. ''Konuşmanız daha yararlı olur Sayın Bay Tutuklu'' dedi. Kian söyleneni yapmadı. ''Baba, ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum.'' diye ekledi. Doğruyu söylüyordu. İzleyicilerin ilgisi hızla azalıyordu. Tutuklunun gülmesi çok uzun sürmüştü. Komik görünüşüne zaten alışmışlardı. Komiser kendinden utanıyordu. Neredeyse liseyi bitirmiş sayılırdı. Buna karşın birkaç iyi Almanca tümcenin etkisi altına girmişti. Hırsız ezbere öğrendiği tümceleri söylemişti. Tehlikeli bir sahtekardı. Ama komiseri aldatması olanaksızdı. Bir cinayet masalı anlatmakla hırsızlığını ve sahte belgeleri unutturacağını ummuştu. Oysa deneyimli bir polis memurunun geçmişi bin türlü olayla doluydu. Bu durumda gülmek için insanın gerçekten çok utanmaz olması lazımdı. Pek yakında yine ağlamaya başlayacaktı ama bu kez gerçekten ağlayacaktı. Belleğiyle övünen polis memuru hırsızın söylediği tüm yalanları sonraki sorgu için bir yana ayırıyordu. Odadaki bir düzineyi aşkın insandan hiçbiri tek bir sözcüğü bile aklında tutmuş değildi hiç kuşkusuz. Herkes onun belleğine başvurmak zorundaydı. Yüksek sesle içini çekti. Bu denli önemli hizmetlerinin karşılığında hiçbir şey almıyordu. Ötekilerin tümünden daha çok iş görmekteydi. Geri kalanların hiçbiri işe yaramazdı. Karakol onun desteğiyle ayakta duruyordu. Komiser ona güveniyordu. Bütün yük kendisinin omuzlarındaydı. Herkes onu kıskanmaktaydı. Sanki terfi kağıdı cebindeymiş gibi. Ama onu terfi ettirmeyenler neden böyle yaptıklarını iyi biliyorlardı. Yukarıdakiler dehasından korkuyorlardı. Belleğiyle övünen memur, parmaklarının yardımıyla suçlunun ileri sürdüğü savları kafasında bir düzene sokarken, çalışkan çocuğun gururlu babası da Kien'i son kez uyardı. Adamın konuşacak gücü yitirmesini anlayışla karşılayarak, ''Ağlayın Bay Tutuklu'' dedi. Okulda gülme karşılığında pek iyi verilmediğini sağlam sezgisiyle bilmekteydi. Bu arada odadakiler birbirlerinden ayrılmaya başlamışlardı. Birkaçı çemberin dışına çıktı. Çember ve heyecan kırılmıştı. Kafası çok orta düzeyde çalışanlar bile kendilerine göre görüşler oluşturmaya başlamışlardı. Uzattığı su bardağı geri çevrilen adam bu olayı anımsamadı. Kapıcıya destek olanlar ansızın onun farkına vardılar. İçlerinden bu küstahlığından ötürü Kien'e bir şamar indirmek geldi. Kapıcı ise ''Bu adam çok konuşuyor'' diye bağırıyordu. Kien kendini yeniden araştırmalarına verdiğinde artık çok geç olmuştu. Tek kurtuluş yolu programına yepyeni bir numara ekleyebilmesiydi. Ama Kien eski numarasını yineledi. Treyze hayranlık dalgasının kırıldığını algılamıştı. ''Rica ederim yeter artık'' dedi. Kocası gibisine erkek denilemezdi. Kien onun sesini duyunca irkildi. Kadın tüm umutlarını kırmıştı. Hiç beklememişti böyle bir şeyi. Kien kadının susmayı sürdürdükçe giderek eriyip dağılacağını düşünmüştü. Karşısındaki hayali dokunma duyusu yoluyla algılamamak için parmaklarını açmıştı. En son olarak gözlerinin iyileşeceğini hesaplamıştı. Göz aldanmaları en inatçı aldanmalardı. Tam o anda Treyze konuşmuştu. Kulakları Kien'i yanıltmamıştı. ''Rica ederim'' demişti kadın. Şimdi Kien'in işe yeni baştan başlaması gerekiyordu. Yıllar ötesine geri dönmek, yeniden dev bir çabanın içine girmek, ne büyük adaletsizlik diye düşündü. Treyze'nin sesi kulaklarına çarptığı anda ne durumda idiyse öylece donup kaldı. Gövdesi iki büklümdü. Her iki elinin parmaklarını sonuna dek açmıştı ve kadının hemen yanındaydı. Konuşacak yerde sustu. Ağlamayı, dahası gülmeyi bile unutuvermişti. Hiçbir şey yapmadı. Böylece çevresindekilerin onun yararını olarak duydukları ilginin kırıntılarını da yitip gitmesine neden oldu. Komiser "Clown, soytarı!" diye bağırdı. Artık oraya girecek denli kendine güveniyordu ama sözcü İngilizce söylemişti. Kiyen'in üzerinde bıraktığı kültürlü insan izlenimini yıkabilmesi olanaksızdı. Söylediğini anladılar mı diye çevresine bakındı. Belleği ile övünen memur sözcüğü Almanca söyleyiş biçimine aktardı. Ne denilmek istendiğini biliyordu. Sözcüğün böyle söylenmesi gerektiğini belirtti. O andan başlayarak herkes onun İngilizce bildiğinden ve bunu gizli tuttuğundan kuşkulandı. Komiser biraz durup sövdüğü adamın clown sözcüğü karşısında göstereceği tepkiyi bekledi. Kiyen'in kültürlü bir tümce söylemesinden korktuğundan aklında aynı düzeyde bir yanıt hazırlamıştı. Herhalde buradaki devlet görevlilerinden hiçbirinin yüksek öğrenim görmediğini sanıyorsunuz. Hoşuna gitmişti bu tümce, elini burnuna götürdü. Kiyen ona bu tümceyi söyleyecek fırsatı vermeyince öfkelenip bağırdı. Herhalde buradaki devlet görevlilerinden hiçbirinin liseyi bitirmediğini sanıyorsunuz. Kapıcı ne oluyor diye bağırdı. Bu saldırı ona yönelikti. Ona ve bugün herkesin bir şeyler söylediği kızına. Kızcağıza mezarında rahat vermiyorlardı. Kiyen dudaklarını bile oynatamayacak denli bitkindi. Davanın güçlükleri büyüyordu. Cinayet cinayetti. Bu hayvanlar bir Giardino Bruno'yu bile yakmamışlar mıydı? Bir sanrıyı yenmeyi bile başaramıyordu. Cahil jüri üyelerini önemli bir insan olduğunu inandıracak gücü nereden bulacaktı? Bize kim olduğunuzu söyler misiniz bayım dedi komiser. Konuşmamakta direnmeseniz iyi olur. İki parmağıyla Kiyen'in gömleğinin koluna dokundu. Bu adamı parmaklarının arasında ezmek geliyordu içinden. Yalnızca birkaç tümce söyleyebilmek, doğru dürüst sorular karşısında ise susmak ne biçim bir kültürlü oluştu bu? Gerçek okumuşluk davranışlarda, düzenlilikte ve sorgu sanatını iyi bilmekte kendini belli ederdi. Komiser ciddi bir ifadeyle ve üstünlüğünün bilincine daha bir varmış olarak masasının arkasına geçti. Her zaman kullandığı koltuğun tahtadan olan oturulacak yerine yumuşak bir minder, bu karakoldaki tek minderdi, konmuştu. Minderin üstüne kırmızı harflerle özel mülkiyet sözcükleri işlenmişti. Bu sözcüklerin işlevi aslara komiser bulunmadığı zamanlarda da bu minderi kullanamayacaklarını anımsatmaktı. Komiser birkaç hareketle minderi düzeltti. Oturmazdan önce özel mülkiyet sözcüklerinin gözlerine koşut bir konumda bulunması gerekirdi. Bakışları bu sözcüklerde her zaman bir güç kaynağı bulurdu. Koltuğun arkasına döndü. Gözlerini minderden ayırabilmek güç geliyordu. Minderi yerinden kaydırmayacak biçimde yerine oturtabilmek ise daha da güçtü. Komiser ağır ağır kendini koltuğa bıraktı. Birkaç kez kıçını oraya buraya oynattı. Özel mülkiyetin kıçı açısından da doğru çizgiye geldiğinden emin olduktan sonradır ki tüm ağırlığını koltuğa verdi. Bu koltuğa oturur oturmaz hiçbir hırsız lise öğreniminden fazla öğrenim görmüş olanları bile ondan daha saygın olamazdı. Küçük aynasına çabucak bir kez daha baktı. Kravatı tıpkı gövdesi gibi yaygındı. Duruşunun da şık olmadığı söylenemezdi. Geriye doğru fırçaladığı saçları yağdan kaskatı kesilmişti. Tek bir teli bile kıpırdamıyordu. Burnu çok kısaydı. Bu kısalık komiserde eksik olan son şeyi itici gücü de sağladı ve komiser sorguya başladı. Adamları ondan yanaydı. Clown demiş adamları ona hak vermişlerdi. Tutuklu artık can sıktığından herkes yine kendi saygınlığını ve onurunu düşünmeye koyulmuştu. Belleği ile övünen memur yerinde duramıyordu. 14 nokta saptamıştı. Kiyen komiserin aşağılayıcı parmaklarından kurtulur kurtulmaz soluk almasına fırsat kalmadan ve yine sırtında yalnızca bir gömlek olduğu halde komiserin masasının karşısına götürüldü. Orada bıraktılar. Kendi başına durdu. Durmakla da iyi etmiş oldu. Çünkü şimdi yere düşmüş olsa kimse yardım etmeye yanaşmayacaktı. Onun bir takım güçlere sahip olduğuna inanıyorlardı. Herkes onu inatçı bir komedyen olarak görmekteydi. Zayıflığına pek inanmıyorlardı. Açlıktan zayıflamadığı kesindi. Gururlu baba oğlunun güzel kompozisyonları karşısında korku duymaya başlamıştı. Almanca yazı dilinin neler için kullanılabileceği ortadaydı işte. Komiser Kiyen'e bunları tanıyor musunuz diye sorarak masayı örten ceketi, yeleği, pantolonu, çorapları ve pabuçları gösterdi. Bu arada sözlerinin etkisini gözlemlemek için bakışlarını Kiyen'in gözlerine dikmişti. Belli bir sisteme göre ilerlemek ve suçluyu kıskıvrak yakalamak konusunda çok kararlıydı. Kiyen evet anlamında başını salladı. Masanın köşesine sımsıkı tutunmuştu. Hayaletin arkasında olduğunu biliyordu. Dönüp hala yerinde mi diye bakma isteğini bastırdı. Hesap vermeyi daha akıllıca buluyordu. Sorgu yargıcını, komiser sorgu yargıcıydı herhalde, sinirlendirmemek için sorularını yanıtladı. Ona kalsa belli bir bağlam içerisinde yapacağı konuşma aracılığıyla cinayeti anlatmayı yeğlerdi. diyalogdan nefret ediyordu. Görüşlerini uzun, yazılı incelemelerin kalıbında geliştirmeye alışkındı. Ama her uzmanın kendi yöntemlerini uygulamasını anlayışla karşılayarak karşısındakine uydu. Gizliden gizliye, akıcı bir soru yanıt oyunu sürecinde Treize'nin ölümünü, hayaletin kendiliğinden dağılıp gitmesini sağlayacak bir yoğunlukta yeniden yaşayabilmeyi umuyordu. Bu sorgu yargıcının önünde olabildiğince uzun süre kalacak ve ona Treize'nin ölmek zorunda olduğunu kanıtlayacaktı. Ancak tutanak tüm ayrıntılarıyla düzenlendikten ve suçsuzluğu üzerinde biriken tüm kuşku bulutları dağıldıktan sonra, çevresindekiler Treize'nin somut parçalarıyla kadının öldüğünü kanıtladıktan sonra, işte ancak o zaman ama daha önce değil arkasına dönecek ve daha önce Treize'nin durduğu boşluğa gülecekti. Şimdi de arkamda olduğuna kuşku yok dedi kendi kendine. Kadının yakınlığını algılamaktaydı. Parmaklarıyla masayı sıktığı ölçüde Treize'de gözden uzaklaşıyordu. Ama arkasından her an ona dokunabilirdi. Kien, iskeletin bulunduğu andaki konumuyla bir resminin çekilmiş olduğunu hesaba katıyordu. Kapıcının anlattıklarını tek başına yetersiz buluyordu. İnsanlar yalan söyleyebilirlerdi. Köpekler ise ne yazık ki konuşamıyorlardı. Burada en güvenilir tanık, hiç kuşkusuz Treize'nin eteğini paramparça ettikten sonra midesini indirmiş olan bekçi köpeği olabilirdi. Ancak komiserin mevkiindeki bir insan saat bir baş sallamasıyla yetinemezdi. Evet ya da hayır diye karşılık verin diye emretti. Soruyu yineliyorum. Evet dedi Kien. Bekleyin, ben soruyu yineleyinceye kadar. Bu eşyaları tanıyor musunuz? Evet. Kien öldürülen kadının giysilerinden söz edildiğini düşündüğünden eşyalara bakmamıştı bile. Bunların size ait olduğunu kabul ediyor musunuz? Hayır, bana değil, o kadına ait. Komiser Kien'in çevirmek istediği numarayı hemen anlayıvermişti. Bu kaşarlanmış serseri üzerinde bulunan parayı ve sahte belgeleri yatsıyabilmek için giysilerin soyulan kadının olduğunu ileri sürüyordu. Komiser herifi kendi elleriyle soymuş olmasına ve böyle bir küstahlığa tüm meslek yaşamı boyunca ilk kez rastlamasına karşın sakin kaldı. Dudaklarında hafif bir gülümsemeyle pantolonu tutup havaya kaldırdı. Bu da mı kadına ait? Kien komiserin elindekini görmüştü. Ama bu erkek pantolonu dedi. Gösterilen giysinin Treize ile bir ilgisinin bulunmamasından tedirgin olmuştu. Demek erkek pantolonu olduğunu yatsımıyorsunuz. Tabii yatsımıyorum. Peki sizce kimin bu pantolon? Onu bilemem. Ölünün yanında mı bulundu? Komiser son tümceyi bilerek duymazlıktan geldi. Gerek cinayet masalını, gerekse dikkati başka yere çekmeyi amaçlayan numaraları boş verdiği yerde hemen ezmeye kararlıydı. Ya, bilemezsiniz demek. Yıldırım hızıyla cep aynasını çıkarıp Kien'e tuttu. Kendini olduğu gibi görebilsin diye fazla yaklaştırmamıştı. Bunun kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Yüzünün tüm kasları kopacak gibi gerilmişti. Kien, bu ben... Benim diye kekeledi ve elini gömleğine götürdü. Peki ama pantolonum nerede? Kendini bu durumda görünce tarifsiz bir şaşkınlığa kapılmıştı. Ayağında çoraplarıyla papuçları bile yoktu. Komiser büyük bir sevinçle "Ah şöyle" dedi. "Pantolonunuz burada. Giyin." Kien'in yeni bir oyunuyla karşılaşmaya hazır olarak pantolonu ona uzattı. Kien pantolonu alıp çabucak ayağına geçirdi. Komiser aynasını yeniden cebine sokmazdan önce bir kez baktı. Biraz önce karşısındakine yönelttiği ani saldırıyı daha iyi gerçekleştirebilmek amacıyla bu bakıştan özveride bulunmak zorunda kalmıştı. Davranışlarıyla gerçekten de tam not alabilirdi. Özellikle sevinç duyduğu nokta ise yürüttüğü sorgunun hiçbir güçlüğe yol açmaksızın gitmesiydi. Suçlu kendiliğinden geri kalan giysileri de üstüne geçirdi. Her parçanın ona ait olduğunu ayrı ayrı kanıtlamaya artık gerek kalmamıştı. Artık kimin karşısında olduğunu anlamıştı ve gücünü boşa harcamıyordu. Sorguya başlayalı daha 3 dakika bile geçmemişti. Böyle bir başarıyı komiserin düşüncesine göre kendisinden başka kimse elde edemezdi. O denli memnundu ki kendisine kalsa sorguyu hemen bitiriverirdi. Devam edebilmek için küçük aynaya son bir kez baktı. Burnundan ötürü gururunun bir darbe daha yemesini olanak hazırladı ve hırsız tam ceketini giyerken kazandığı yepyeni güçle sordu. Peki şimdi adınız nedir? Doktor Peter Kien. Öyle mi? Desenize neden olmasın? Uğraşınız? Bilgin ve kitaplık sahibi. Komiser bu bilgiyi daha önce de aldığını anımsar gibi oldu. Belleğinin de burnu kadar geri kalmış olmasına karşın sahte kimlik belgelerinden birini eline alıp yüksek sesle okudu. Doktor Peter Kien, bilgin ve kitaplık sahibi. Hırsızın bu yeni numarası karşısında biraz çileden çıkar gibi oldu. Giysilerin kendisinin olduğunu kabullenen adam şimdi de sanki belgeler gerçekmiş gibi davranıyordu. Bu denli delice bir yola başvurduğuna göre kendi durumunu ne denli çaresiz gördüğü kolaylıkla kestirilebilirdi. Böyle durumlarda şaşırtıcı bir soru çoğu kez bir çırpıda hedefe varılmasını sağlardı. Peki Sayın Doktor Kien, bugün çıktığınızda kaç para vardı yanınızda? Yani evinizden çıktığınızda demek istiyorum. Bilmiyorum, paramı saymak alışkanlığım yoktur. Paranız olmadığı sürece hiç kuşkusuz böyle bir alışkanlığınız da yoktur. Komiser indirdiği darbenin etkisini beklemeye başladı. Çok ciddi sorgular sırasında bile bir yandan kibarlığı geçici olarak elinden bırakmazken, bir yandan da her şeyi bildiğini karşısındakine sezdirirdi. Hırsız yüzünü buruşturdu. Yüzünden okunan düş kırıklığı sayfalarca tutanak doldurabilirdi. Bunun üzerine komiser hemen ikinci bir saldırıya karar verdi. Bu saldırıda ilkinden daha az hassas olmayan bir noktaya, suçlunun konutuna yöneltilecekti. Komiser sol elini belli belirsiz duraklayarak ve sanki dalgınlıkla yapıyormuş gibi kimlik belgesini üzerinde kaydırıp belli bir haneyi ve tüm çevresini tümüyle örtünce durdu. Bu belgedeki konut hanesiydi. Usta suçlular yazıları tersinden okumayı da becerirlerdi. Komiser böylece son önlemlerini de aldı. Bunun ardından sol kolunu davet edercesine ve karşısındakini yatıştırmayı amaçlayan bir ifadeyle uzatıp sanki alacağı yanıtı çok önemsemiyormuş gibi sordu. Dün geceyi nerede geçirdiniz? Bir otelde. Otelin adını bilmiyorum diye karşılık verdi Kien. Komiser sol elini kaldırıp altında yazılı olanı okudu. Erlich Caddesi No. 24. Kien rahat bir soluk alarak evet orada buldular dedi. Söz sonunda yine cinayete gelebilmişti. Buldular mı dediniz? Buna bizim dilimizde ne derler bilir misiniz? Size hak vermek zorundayım. Tam söylemek gerekirse geride bulundu denecek bir şey kalmamıştı. İsterseniz çalınmıştı diyelim, ne dersiniz? Kien irkildi. Neydi çalınan? Etek mi çalınmıştı? Oysa hayalete karşı düzenlediği savunmayı eteğin ve daha sonra bu eteğin bekçi köpeği tarafından parçalanması olgusunun üstüne kurmuştu. Kendinden emin bir sesle etek olay yerinde bulundu dedi. Olay yerinde mi dediniz? Bu sözcükler sizin ağzınızdan çıkınca bir kat daha önem kazanıyor. Çevreye toplanmış olan memurlar komiserin onayladıklarını belli eder biçimde başlarını salladılar. Sizi kültürlü bir insan olarak görüyorum. Olay yerinden söz edebilmek için bir olayın geçmiş olması gerektiğini yadsımayacaksınız herhalde. Söylediğinizi geri almakta özgürsünüz. Ama böyle yapmakla bırakacağınız olumsuz izlenim konusunda dikkatinizi çekmek isterim. Size iyi niyetle yaklaşıyorum. İtiraf ederseniz daha iyi olur. O halde itiraf edin dostum. İtiraf edin çünkü biz zaten her şeyi biliyoruz. İnkarın artık size hiçbir yararı olamaz. Olay yeri diye ağzınızdan kaçırdınız bir kez. İtiraf ederseniz ben de sizin lehinize birkaç söz söyleyebilirim. Sırayla her şeyi anlatın. Biz araştırmalarımızı tamamladık. Artık elinizden bir şey gelir mi? Kendi kendinize ele verdiniz. Olay yerinden söz edebilmek için bir olayın meydana gelmiş olması gerekir. Haklı değil miyim baylar? Ne zaman baylar dese çevresindekiler onun zaferi avuçlarının içinde tuttuğunu anlarlar ve onu hayranlık dolu bakışlara boğarlardı. Bunu yapmakta da birbirleriyle yarışırlardı. Belleğiyle övünen memur bu işten kendi yararını hiçbir şey elde edemeyeceğini anlayınca eski planını bir yana attı. Hızla öne çıkıp komiserin zafer tacını tutan eline sarılarak ''Sizi kutlamama izin verin komiserim'' diye bağırdı. Komiser nedenle eşsiz bir başarı kazanmış olduğunun bilincindeydi. Ama alçak gönüllü bir insan olarak övgülerden olabildiğince kaçardı. Bugün ise çok etkilenmişti. Solgun bir yüzle, coşkuyla yerinden kalktı. Dört bir yanına eğilerek selam verdi, bir şeyler söylemeye çalıştı ve sonunda heyecanını yalın bir tümceyle dile getirdi. Baylar, hepinize teşekkür ederim. Aile sahnelerinden iyi anlayan baba, çok etkilendi dedi içinden. Kien konuşmak istiyordu. Her şeyi sırayla anlatmasını istemişlerdi kendisinden. Bundan daha iyi bir sonuç bekleyebilir miydi? Birkaç kez söze başlamaya kalkıştı. Her defasında alkışlar yüzünden durdu. Çevresindeki memurların eğilmelerini kendi üstüne alınıyor ve bu yüzden onlara kızıyordu. Daha konuşmaya bile başlayamamışken rahatsız ediyorlardı. Onların bu tuhaf davranışlarının arkasında bir etkileme girişiminin kokusunu alıyordu. Arkasındaki hareketi algılamasına karşın dönüp bakmadı. Şimdi amacı tüm hakikati anlatmaktı. Hayalet belki de yitip gitmişti. Öldüğünden kuşku duymadığı Treyz ile geçirdiği ortak yaşamı başından başlayarak anlatabilirdi. Böylece davadaki durumunu kolaylaştırmış olurdu. Ama durumunu kolaylaştırmak değildi şimdi asıl önem verdiği. Asıl istediği Treyze'nin ölümünün, kendisinin de katıldığı bu olayın ayrıntılarını anlatmaktı. Yapılması gereken şey memurların ilgisini çekmekti. Kendi alanlarına giren şeyleri dinlemekten hoşlanırlardı. Öldürmeler tüm insanların alanına girer. Öldürme olaylarından sevinç duymayan insan var mıdır? Komiser sonunda oturdu. Bu arada neyin üstüne oturduğunu unutarak özel mülkiyetin nasıl durduğuna bile bakmadı. Suçluyu kız kıvrak yakaladığından beri ondan eskisi kadar nefret etmiyordu. İstediği gibi konuşmasına izin vermek niyetindeydi. Başarı yaşamını ekseninden oynatmıştı. Normal bir burnu vardı şimdi. Cebinin derinliklerinde yatan ayna da unutulmuştu. Artık bir işe yaramıyordu. Neden insanların böyle acı çektirmeleri kendi kendilerine? Şıklık yaşamın tadı tuzu demekti. Her gün yeni kravat desenleri çıkıyordu piyasaya. Önemli olan kravatı kendine yakıştırmaktı. Çokları maymuna benziyorlardı kravat taktıklarında. Kendisinin ise aynaya gereksinimi yoktu. Eli kravat bağlamaya yatkındı. Kazandığı başarı haklı olduğunu gösteriyordu. Alçak gönüllü bir insandı. Kimi zaman başkalarının önünde eğilmekten de çekinmiyordu. Yanında çalışanlar tarafından çok sayılıyordu. Dış görünüşünün iyi olması aslında güç olan işini sevmesini olanaklı kılıyordu. Kurallara gelince onlara bağlı kalmıyordu. Suçlular içindi kurallar. Komiser bıraktığı etkinin dört dörtlük olması yüzünden suçluları kendi yöntemiyle kıskıvrak yakalıyordu. Kapı kadının arkasından kapanır kapanmaz diye söze başladı Kien, mutluluğa adım attığımdan emindim. Çok geriden başlıyordu. Ama bunu yalnız iç dünyasında, kararlı ruhunun derinliklerinde yapıyordu. Olayların gerçekte nasıl oluştuğunu tam olarak bilmekteydi. Bir eylemin nedenlerini, o eylemi gerçekleştirenden daha iyi kim bilebilir? Kien başından sonuna dek Treyze'yi bağladığı zincirlerin her halkasını görebiliyordu. İçine ince bir alayın karıştığı bir tutumla olayları tutuklamalara ve heyecan verici olaylara düşkün olan bu izleyiciler kitlesi için bir araya getiriyordu. Onlara anlatabilecek çok daha iyi şeyleri vardı aslında. Acıyordu onları. Gel gelelim karşısındakiler bilgin kişiler değildi. Bundan ötürü onlara normal okumuşlar gibi davranıyordu. Dahası düzeyleri belki bunun da altındaydı. Çin yazarlarından alıntılar yapmaktan kaçınıyordu. Sözünü kesip Mong Tse'nin kim olduğunu sorabilirlerdi. Aslında yalın olaylardan açık ve herkesin anlayabileceği düzeyde söz etmekten hoşlanıyordu. Öyküsüne egemen olan yalın ve kesin anlatımı Çin klasiklerine borçluydu. Treyze bir kez daha ölürken Kien'in düşünceleri de bu denli dev bir bilimsel edime kaynaklık etmiş olan kitaplığa döndü. Çalışmalarını kısa zamanda yeniden sürdürmeyi düşünüyordu. Suçsuz bulunacağından emindi ama mahkeme önündeki tutumu çok başka olacaktı. Orada bilimsel görkemini tümüyle gözler önüne serecekti. Büyük bir olasılıkla yaşayan en büyük sinolog olan bu adam, bilim adına savunmasını yaparken tüm dünya kulak kesilecekti. Burada ise alçak gönüllü konuşuyordu. Hiçbir şey saptırmıyor, kendini suçsuz göstermeye çalışmıyor, salt yalınlaştırmakla yetiniyordu. Onu haftalarca yalnız bıraktım. Açlıktan öleceğinden emin olarak tüm gecelerimi otelde geçirdim. Ama kitaplığımdan uzak düşmek inanın ki çok acı geldi. Önemli durumlar için elimin altında bulunan bir yedek kitaplıkla yetindim. Dairemin kilidi güvenliklidir. Onun için hırsızların kadını kurtarabileceklerini düşünüp tedirgin olmadım hiç. Durumunu gözünüzde canlandırmaya çalışın. Tüm yiyecekler bitmiş. Tüm gücünü tüketmiş. İçi nefretle dolu olarak yerde, çekmecelerinde hep para aradığı yazı masasının önünde yatıyor. Tek düşüncesi paraydı. Evimi henüz kendisiyle paylaştığım zamanlarda bu masanın önünde neler düşündüğümü şimdi sizlere anlatmak istemiyorum. Haftalar boyunca yazılarımın yağma edileceği korkusuyla bekçilik eden bir heykel biçiminde taşlaşmış olarak yaşamak zorunda kaldım. Hiçbir zaman o günlerde olduğu denli düşmüş olduğumu anımsamıyorum. Beynim çalışma tutkusuyla kasılıp kavrulurken şöyle diyordum kendi kendime.